Kitabın adı 8. Gün. Yazarı Glenn Mead. 10. Ayrım. 2. Bölüm. 21 Temmuz 9 Kasım. Başlangıçlar. 13. Lübnan, 21 Temmuz. Beyrut'un yaklaşık 90 kilometre güneyinde, İsrail sınırından 17 kilometre uzakta, bir zamanlar Akdeniz'in en işlek limanlarından olan kıyı kenti Sur vardır. Bu varsıl yerleşim merkezi, tarihin en eski çağlarından beri kıskanç fatihlerin istilasına uğramıştır. Fenikelilerin ve Firavunların, Romalıların ve Büyük İskender'in ve Konstantinius'un orduları, kentin geçimini sağlayan boya ve cam ticaretini ele geçirmeye çalıştılar. Sur sonunda çeşitli dinlerin bir arada yaşadığı fokur fokur kaynayan bir kazan oldu. Müslümanlar ve Dürziler, Hristiyanlar ve Maruniler zengin duvarların ardında barış içinde bir arada yaşadılar. Yüzyıllar geçtikçe Sur tüccarları Mısır ve Kuzey Afrika kıyılarında giriştikleri işlerden servet kazandılar. İspanya ve Fransa'ya kadar uzandılar. Limana hakim tepelere Akdeniz'in bu en güzel kentinde hala insanın hayranlıkla baktığı villalar yaptırmak için Fransız mimarlar getirdiler. Sonraları Lübnan'da acımasız iç savaş çıktığında, Güney Lübnan'da yerleşip güvenliklerini tehdit eden Müslüman destekli gerillaları yok etmek isteğiyle kenti işgal eden, denetimi ellerine geçiren İsraillilerin durmak bilmez saldırılarından en çok zarar görenler Sur sakinleri oldu. Terörist ya da destekçisi olduğuna inanılan kadın erkek, genç ihtiyar Sur halkı, Müslüman, Hristiyan ya da Dürzi olduklarına bakılmaksızın İsrail birliklerince tutuklandı. Masum ya da suçlu, bazıları 14'ünde yargılanmadan Güney Lübnan'daki korkunç kıyam kampı gibi İsrail zindanlarına atıldılar. Bugün bile yüzlerce Arap tutuklu başka İsrail zindanlarında çürümekte, daha 15'indeki rehineler İsraillilerle Araplar arasındaki ebedi savaşın unutulmuş kurbanları olarak sürünmektedir. Ebu Haşim'in tehdidinin Beyaz Saray'a ulaşmasından yaklaşık 4 ay önce, güneşli bir öğleden sonra ziyaretçinin gördüğü Sur kenti sakindi. 30'larının sonuna yaklaşmış, yakışıklı, zayıf yüzlü, açık renk saçlı ve Slavlara özgü çıkık elmacık kemikleri olan ziyaretçinin dudaklarının bir köşesi, sanki dünya ve dünyanın sakinleri onu eğlendiriyormuşçasına sürekli küçük bir tebessümle kıvrılmış gibiydi. Villayı bulana, önündeki gri Renault'u görene dek arabasını yukarıya tepelere doğru sürdü. Bir zamanlar Fransız bir doktora ait olan ve mavi Akdeniz'e bakan villa, yasemin ve zeytin ağaçlarıyla dolu büyük bahçesiyle hala güzel, hala zarifti. Adam elinde bir demet sarı gülle villaya doğru yürüdü. Maviye boyalı ön kapıyı çaldı, kapı açılınca gülümsedi. "Merhaba Carla." Onunla aynı yaştaki kadın koyu saçları, badem rengi gözleri ve Akdenizli görüntüsüyle çarpıcı güzellikteydi. Üzerinde blue jean ve açık mavi bir kazak vardı. Ziyaretçiyi görünce tiz bir çığlık attı, gördüğüne inanmıyormuş gibi eliyle ağzını kapadı. Yüzünden sanki karşısındaki bir hayaletmişçesine büyük bir şaşkınlık okunuyordu. Bir süre adama baka kaldı. Sonunda konuşmaya çalıştı ve bayılıp düştü. Nikolay Gorev, Carla Şerif'in yüzünü ıslak bir havluyla sildi. Evin arkasındaki mutfaktaydılar. Pencerelerde çiçekler, çay, kahve ve baharat dolu cam kavanozların sıralandığı raflar vardı. Genç kadını taşıyarak içeri almış bir iskemleye oturtmuştu. "Gerçekten de korkuttu mu?" Ben senin öldüğünü sanıyordum." Gorev gülümsedi. "Bu dediğinin doğru olmasından mutlu olacak birkaç kişi biliyorum. Şimdi daha iyisin değil mi Carla?" Genç kadın ayağa kalktı. Karşısındakinin bir hayalet olmadığını anlamak ister gibi elini uzatıp adamın yanağına dokundu. Sonra gözleri yaşlı, kollarını açıp Gorev'e sarıldı. "Oh, Nikolay, seni yeniden görebilmek o kadar güzel ki, çok güzel." seni görmekti. Geri çekildiğinde Gorev'in yüzüne baktı genç kadın.
İyi ama burada surda ne arıyorsun? Neden buradasın?
Bu bir nezaket ziyareti değil Karla. Oysa öyle olmasını çok isterdim.
Öyleyse neden?
Gorev yeniden gülümsedi, getirdiği çiçekleri uzattı. Bunları bir vazoya koyup biraz kahve yapsam? Gerçek Rus kahvesi. Eskiden Moskova'da yaptığım gibi. O zaman oturur konuşuruz. Karla bir vazo buldu. Gorev vazoyu mutfak musluğundan doldurdu. Gül vazosunu masanın ortasına yerleştirdi, raflardan birinden kahve kavanozunu indirdi, alüminyum kabın içine 4 kaşık dolusu aromatik kahve koydu ve ocağın üzerine bıraktı. Masanın öbür tarafına genç kadının karşısına oturdu, paketin arkasına vurup bir sigara çıkardı. Ne kadar oldu? 17 yılı geçti. Seni son gördüğümde Moskova istasyonunda sana el sallıyordum. Gorev başını salladı. Çok zaman oldu. Hepimizin başından çok şey geçti. Gerçekten öldüğümü mü sanıyordun? Patris, Lumumba Üniversitesi'nden tanıdığım bir Filistinli, Moskovalı birinden duyduğunu söylemişti. 1 yıl önce filan, günlerce ağladım. En azından öldüğüme üzülecek biri varmış demek. Peki nasıl ölmüşüm? Grozny yakınlarında Çeçen yoldaşlarınla Rus özel kuvvetleri arasındaki bir çatışmada. Gorev başını arkaya atıp güldü. Bak, bu iyi işte. Rusların işi azalmış olurdu.
Senin hakkında bütün duyduklarım doğru mu?
Ne duyduğuna bağlı. Çeçen davası için gözünü kırpmadan adam öldüren bağımsız bir terörist olduğun. Sence? Eğer öyleysen tanıdığım insan değilsin demektir. Moskova'da aşık olduğum Nikolay Gorev yumuşaktı, samimiydi, tanıdığım en iyi insanlardan biriydi. Gorev öne eğildi, genç kadının eline dostça dokundu. Öyleyse her duyduğuna inanmayacak kadar tanıyorsun beni. Ya sen? Haftanın 4 günü surdaki bir avukatlık bürosunda sekreter olarak çalışıyorum. Maaşı düşük ama çalışmaktan hoşlanıyorum. Gorev başını salladı. Senin kadar parlak birinin uzun zaman önce buradan ayrılmış olmasını beklerdim. Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi'nden lisansüstü derecesi, yabancı diller. İstediğin yere gidebilirdin Karla, parlak bir meslek hayatın olurdu. Karla yüzündeki perçemi geri itti. İşte şimdi de beni pohpohluyorsun. Benim hayatım burada, surda. Joseph yüzünden mi? Karla Şerif'in yüzü birden karardı. Nereden öğrendin? Senin gibi, bana bilgi veren arkadaşlarım var. Ne söylediler peki? Kocan Michael 10 yıl önce Beyrut'ta havaya uçurulan bir otomobilde ölmüş. 1 yıl önce de oğlun Hamas üyesi birinin kullandığı bir arabayla patlayıcı ve silah taşırken Hedera yakınındaki İsrail denetim noktasında durdurulmuş. Kaçarken vurulup yaralanmış. Bir daha yürüyemeyecekmiş. Yine de ölen Hamas militanının aksine hayatını kurtarabilmiş. Ancak şansı zindana atılmasını engelleyememiş. Genç birisi için oldukça yiğit olduğunu kabul etmek gerek. Başka ne söylediler? Adaletsizlik karşısında babasıyla aynı nefreti duyduğunu, baskıya karşı direndiğini. Karla'nın yüzü ve ensesi hafifçe kızardı. Devam et. Babasının izinden yürüyerek aynı dava uğruna çarpışmak istediğini. İsrailliler onu hala mahkum etmemişler ama ikimiz de bunun önemsiz olduğunu biliyoruz, değil mi? İsterlerse onu yargılamadan hayatının sonuna kadar orada tutarlar. Ne olursa olsun bir daha oradan çıkamayacak. Eğer hapse mahkum ederlerse 30 yıl yatar. Daha 16 yaşında. 16 yaşında olmasının İsraillileri durduracağını mı sanıyorsun? Zindanlarında çürüyenlerden bazıları 14 yaşında. Islah evlerinde daha küçükleri de var. Gazze ve Batı Şeria'dan 8 yaşında çocuklar. Hem niçin? İsrail devriyelerine taş attıkları için. Aynı nedenle sokaklarda vurulup ölenler de var. Adalet bunun neresinde? Genç kadın neredeyse yıkılacak gibiydi. Gorev yüzündeki umutsuzluğu, göz pınarlarında biriken yaşları gördü. Uzanıp kolunu tuttu. "Özür dilerim Carla. Oğlunu ne kadar sevdiğini tahmin edebiliyorum. Dayanması güç olmalı."
Carla gözlerini sildi. "Bilemezsin."
"Bilemem mi? Yılda 4 ziyarete, ziyaret başına 10 dakikaya iznin var. Oğluna dokunamazsın, ona sarılamazsın. Sadece metal bir kafesin ötesinden tüm dediklerini dinleyen iki İsrailli gardiyanın arasından konuşabilirsin. Konuşma odasına girmeden üstün aranır. Çıkarken de ararlar. Aranızdaki her kelime, her fısıltı, her sevgi cümlesi duyulur ve kaydedilir." Kahve kabı homurdandı. Gorev, genç kadının yanından ayrıldı, ocağa yaklaşıp iki fincan doldurdu, şeker attı. Pencerenin önünde durup denize baktı. Yağmur yüklü koyu yaz bulutlarının yaklaşmasını izledi.
"Bütün bunları kimden öğrendin?"
diye sordu Carla sakin bir sesle. Gorev masaya döndü. "Seni nerede bulacağımı söyleyen dostlardan."
"Öyleyse buraya neden geldin? Bunca zaman sonra beni neden görmek istedin?"
Nikolay Gorev fincanını yere koydu, ciddi bir sesle cevap verdi.
"Çünkü Müslüman kardeşlerin sana ihtiyacı var."
Genç kadının kaşları çatıldı.
"Anlamıyorum. Neden seni göndersinler ki?"
"Uzun hikaye. Şimdi anlatılmayacak kadar uzun. Tanıdığım bazı Arapların hizmetimden yararlanmaya karar verdiklerini söyleyelim yeter."
"Ne yapmak için?"
Gorev gülümsedi. "Son derece tehlikeli ama ödülü çok büyük bir görev." Carla başını salladı. "Ben bu işlerde yokum Nikolay. Artık yokum. Uzun yıllardan beri. Artık Şatila siperlerinde nöbet tutan, İsraillilerle boğuşmaları için militan yetiştiren, elinde Kalaşnikov'la dolaşan bir FKÖ özgürlük savaşçısı değilim. Müslüman kardeşler bu hayatı arkamda bıraktığımı biliyor. Sakin ve barış dolu bir hayat istiyorum. Bu hayatı kurmak için çok çabaladım."
"Fakat hala Müslümansın."
"Yıllardır hiç camiye gitmeyen bir Müslüman. Ben hiçbir zaman dinine bağlı biri olmadım. Bunu biliyorsun." Gorev yeniden gülümsedi.
"Tamam, çağdaş bir kadın oldun. Oysa Arap davası kocanın olduğu kadar senin de yüreğine işlemiştir. Geçmişinden kaçamazsın Carla. Geçmişin kanına işledi senin."
"Zaman kaybediyorsun Nikolay. Amacın ne olursa olsun. Cevabım hayır." Yumruğunu sıkıp göğsüne vurdu. "Arap ırkına yapılanlar tabii ki yüreğimi dağılıyor. Ama yüreğimi dağlayan sadece bu değil. Bu işlere bir daha giremem. Asla giremem. Ne senin için ne de Müslüman kardeşler için. Benim için savaş ve öldürmek ve mücadele sonsuza dek bitti."
"Ucunda ödül olsa da mı?"
"Para ilgimi çekmiyor. Öyle bir ödül değil. Değişik bir şey."
"Öyleyse ne?"
"Moskova'yı hatırlıyor musun? Sen ve Filistinli arkadaşların farklı olduğunuza, özel insanlar olduğunuza inanırdınız. Üstelik öyleydiniz de." Patrice Lumumba'dan, dünyanın en korkunç üniversitesinden mezun olabilmek için insanın özel olması gerekir. Sizler terör ve anarşi için yetiştirildiniz. Hepinizin kafasındaki radikal idealleri, dünyayı değiştirmeyi nasıl düşlediğinizi unuttun mu? Peki şimdi sana dünyayı değiştirebileceğini söylesem?
Nasıl değiştirmek? Kimin için?
Arap halkları için. Onları kendi kaderlerinin efendisi yaparak, sonsuza dek batı boyunduruğundan kurtarıp, dünyayı geriye dönmeyecek şekilde değiştirmek. Üstelik senin için en az öteki kadar önemli bir ödül daha var.
Ne?
Oğlunun özgürlüğü. Carla Şerif konuğuna şaşkınlık içinde baktı.
Nasıl olacağını anlat.
Ve Gorev anlattı. Karanlık bulutlar Akdeniz'den gelmiş ağır bir yağmur getirmişti. Yağmur ani bir sağanak halinde boşandı. Camların yüzeyini kapladı. Gorev sözlerini bitirdiğinde o da çok sessizdi. Tek duyulan ipek kamçısıyla camları kırbaçlayan yağmurdu. Carla inanmayan gözlerle konuğuna baktı, başını salladı.
Bu önerdiğin çılgınlık, tümüyle çılgınlık. Böyle bir şey dünyayı yok olmanın eşiğine getirir.
Çılgın olsun olmasın işe yarayabilir Carla. Joseph'ı ve onun gibileri kurtarabiliriz. Vazgeçmek söz konusu değil artık. Bu plan için çok fazla zaman harcandı. Çok emek sarf edildi.
Seni bu işe kim karıştırdı? Kimin için çalışıyorsun?
Bunu bilmen gerekmiyor. En azından şimdilik. Kararını bilmeden söyleyemem.
Öyleyse neden ben?
Senin deneyimine ve özelliklerine sahip Arap kadını pek yok. Belki şaşıracaksın ama hala Carla Sheriff'ten hayranlıkla bahsedenler var. Kadın eğitim kamplarını sert disiplininle nasıl yönettiğini, Filistin ve Arap davası için en seçkin, en kararlı savaşçıları nasıl yarattığını anlatıyorlar. Bir başka neden daha var. Sen güvenebileceğin birisin. Bu da belki en önemli özellik.
Carla ayağa kalktı, yeniden başını salladı.
Bana önerdiğine hala inanamıyorum. Çılgınca bir şey bu.
Yine de dünya değiştirilmek isteniyorsa gerekli bir şey, dedi Gore.
İsrailli ile Arap arasındaki savaş binlerce yıldır sürüyor. Amerikalıların aracılık edeceği bir barış planının savaşı sona erdireceğine inanıyor musun? İsraillilerin ve Amerikalıların insanlarınızı öldürmekten, sizi ezmekten, kızlarınızı ve oğullarınızı şehit etmekten vazgeçeceklerini mi sanıyorsun? Ya da Batı'nın Arap insanlarına köle muamelesi yapmayı, kaderleriyle oynamayı bırakacaklarını mı düşünüyorsun? Batı'nın anlayacağı tek şey güç. Bu plan güçlerini ellerinden alacak. İleri sürdüğümüz her koşulu kabule zorlayacak.
Çok tehlikeli Nikolay. Çok, çok tehlikeli. Bunu biliyorsun değil mi?
Benim tek bildiğim Arapların yüzyıllardır beklediği değişim zamanı. Bu fırsatı kaçırmak, yıllardır uğruna savaştıkları davayla alay etmek olur.
Ya sonra ne olacak?
Bunu da düşündün mü? Amerikalıların, senin ve arkadaşlarının elinizi kolunuzu sallayarak cezasız gitmenize izin vereceklerini mi sanıyorsun? Sizi yok ederler Nikolay, size yardım edersem beni de.
Gorev yine gülümsedi.
Planın güzelliği de bu işte. Tasarladığımızı gerçekleştirdikten sonra onları oldu bittiyle karşı karşıya bırakacağız. Amerikalıların saati geri çevirmeleri imkansız. Yenilmiş olacaklar. Her şey planlandığı gibi yürürse güvenliğimiz tehlikede olmayacak. Biz sadece işimizi yapıp kimsenin burnu kanamadan gideceğiz.
Carla Sheriff başını salladı.
Bu planın parçası olamam Nikolay. Üzgünüm. Benden yapamayacağın bir şey istiyorsun.
Gorev yavaşça ayağa kalktı. Kapıya doğru yürüyüp açtı. Dışarıda hala yağmur yağıyor, serin rüzgar yüzünü okşuyordu.
Ürperdi, geri döndü. Carla Sheriff'in kahverengi gözlerinin içine baktı.
Sana bir şey söyleyeyim mi?
Başından beri söylemek istediğimi.
Ne?
18 yıl önce Moskova'da ilk karşılaştığımızda sana aşık olmuştum. Tabii olmayacak bir şeydi. Fazlasıyla karmaşık. Seni ne kadar seversem seveyim, kendimi sana adayamazdım. Üstelik başkasıyla nişanlıydın.
Carla kızardı. Gorev'in yüzünde acıya benzer bir ifade gördü. Nikolay, buna gerek yok.
Biliyorum. Soğumuş külleri karıştırmanın anlamı yok. Moskova o kadar geride kaldık ki, yine de hala özlemle andığım mutlu günlerdi.
Benim için de öyle.
Belki de bunları bilmeni istedim. Sadece senden hala hoşlandığımı, seni hiç unutamadığımı bil. Senin için yapabileceğim bir şey varsa...
Sağ ol.
Carla Sheriff yüzünü çevirip, Gorev'in söylediklerinin sarsıntısından kurtulmak istermiş gibi gülleri kokladı.
Sana çiçekler için teşekkür etmeyi unuttum. Çok naziksin Nikolay.
Eski bir dost için yapabileceklerimin en azı.
Gorev tereddüt etti.
Benim için bir şey yapar mısın Carla?
Söylediklerimi düşün.
Joseph'ın nasıl özgürlüğüne kavuşacağını, oğluna nasıl yeniden kavuşacağını düşün. Çocuğun hayatını bir davaya adamak zorunda kalmayacağını, çünkü ortada artık dava kalmayacağını düşün.
Savaş bitecek. Arap dünyası özgürlüğüne kavuşacak. Nikolay, yapamam.
Gorev parmağını genç kadının dudağına usulca değdirdi. Karar verme. Daha verme. Bir gece geçsin. Bütün söylediklerimi düşün. Ama unutma, bütün duydukların aramızda kalacak. Bu gece surda kalıyorum. Yarın sabah yeniden gelirim. O zaman bana son kararını söylersin. Aynı gün öğleden hemen sonra Karla Şerif sınırdan 80 kilometre öteye bir yolculuk yaptı. Tel Aviv dışındaki olağanüstü güvenlikli hapishaneye ziyarete gidecekti. Lübnan'la İsrail arasındaki sınır, oğlunu her ziyarette geçmek zorunda olduğu tehlikeli ve ıssız bir yerdi. Bir tarafında silahlı ve fanatik Müslümanların, öte tarafında dikkatli İsrail birliklerinin devreye gezdiği, ortada Birleşmiş Milletler'in tampon bölge oluşturduğu, barış görevlilerinin iki tarafın top mermilerinden kaçmaya çalıştığı ürkütücü bir yer. Lübnan tarafındaki Hizbullah denetim noktalarında kağıtları incelenecek, ziyaretinin nedeni sorulacaktı. Ancak Karla'nın İsrail'e geçiş nedenini öğrenir öğrenmez, militanlar çok daha nazik, neredeyse saygı dolu konuşurlardı. Geç kardeş, Allah oğlunu korusun, davamızın bir kahramanı. Birleşmiş Milletler bölgesinin güvenliğini geride bırakıp fare geçidine, İsrail topraklarına giren iki tarafında dikenli tellerin uzandığı tepeden helikopterlerle denetlenen tozlu yol. Girince işler değişti. İsrail sınırından sonraki son kontrol noktasında üzeri ve arabası tepeden tırnağa arandı, kağıtları incelendi, yeniden incelendi. Her seferinde gergin genç İsrail askerlerinin ona kuşku ve nefretle bakan, parmakları tetikte kökten dinci yerleşimcilerin arasından geçmesi gerekiyordu. Yol boyunca aklı karmakarışıktı. Yalnızca oğlunu 3 aydan beri ilk kez görecek olmasını değil, Nikolay'ın ziyaretini düşünüyordu. Bunca yıldan sonra onu canlı görmek genç kadını sarsmıştı. Şimdi de şoku atlatmaya çalışıyordu. 30 Filistinli öğrenciyle birlikte Patris Lumumba Üniversitesi'nde okumak için gittiği Moskova'da onunla ilk tanıştığı günü hatırlıyordu. Moskova'da geçirdiği o harika günleri, Nikolay'a duyduğu aşkı, hiçbir zaman unutmadığı o büyük, sevgi dolu tutkuyu düşündü. O aşkla birlikte uzun zaman önce arkasında bıraktığı hayatı, sakladığı, kendinden başka kimsenin bilmeyeceği, onunla birlikte mezara gidecek sırrını hatırladı. Bu sır onu, en az Nikolay'ın önerdiği plan kadar, Nikolay'ın onun için bir şey yapmasını istemesi kadar rahatsız ediyordu. Güç de olsa bu sarsıcı düşünceleri kafasından atmaya çalıştı. Bu 3 uzun ay boyunca özlemle beklediği bir gündü. Hapishaneye vardığında saat 2'ye geliyordu. Tepenin üzerine yerleştirilmiş hapishane, dikenli teller ve beton gözetleme kuleleriyle korunan, taştan yapılmış, iç karartıcı ve soğuk bir kompleks. Arabasını duvarın dışındaki alanda bırakıp, birinci noktaya varmak için tepeyi tırmandı. Geliş nedenini söyledi. Metal dedektöründen geçirilip, silah aramasına girmeden önce kağıtları incelendi. Adı, girmelerine izin verilen ziyaretçiler listesindeki isimlerle karşılaştırıldı. Demir hapishane kapılarını geçtiğinde bir odaya alınıp elbiselerini çıkarması söylendi. Sonra da elleri ameliyat eldivenli İsrailli 2 kadın gardiyan tarafından vücudunun en mahrem yerlerine kadar arandı. En sonunda yanında 2 erkek gardiyan bir yeraltı geçidinden konuşma odasına götürüldü. 4'e 4 metre beyaz duvarlı bir oda. Bomboş, steril bir oda. Ortasından tuğla bir duvarla 2'ye ayrılmış, duvarın içinde de kurşun geçirmez camdan küçük bir pencere. Konuşma camın 2 yanına yerleştirilmiş mikrofonlarla yapılıyordu. Karla pencerenin önündeki tek tahta iskemliğe yerleşti, tam arkasında da 2 gardiyan sevgili Joseph'ın gelmesini bekledi. Camın karşı tarafındaki demir kapı açılınca yüreği heyecanla çarptı. Joseph'ın içeri getirildiğini görünce hafif bir çığlık attı. Elleri uzun zincirlerle bağlanmış Joseph, koltuk değneklerine dayanarak sandalyeye oturdu. 16 yaşındaki oğlu kıvırcık saçlı, esmer tenli, zayıf, yakışıklı bir çocuktu. son yılda uzatmaya karar verdiği sakalı birkaç kıvırcık kıldan öteye gitmemiş, erkek olma çabası boşa gitmişti. Oğlu gülümsediğinde çocuğa benziyordu.
Merhaba anne.
Nasılsın canım?
İyiyim anne, ya sen?
Seni özledim. Joseph başını salladı. Gözleri annesinin arkasındaki gardiyanlara takılınca tebessümü dondu. Carla, oğlunun annesini özlemeyi hiç kabul etmemesine alışmıştı. Sanki özlediğini kabul etmek, nefret ettiğini bildiği İsrailli gardiyanların gözünde yiğitliğine gölge düşürecekmiş gibi. Bir kerecik de olsa özlediğini söylemesini isterdi ama bunun fazla olacağını biliyordu.
Bana neler yaptığını anlat anne.
Joseph'ın her ziyaretindeki alışıldık sorusuydu bu. Tutukluluğunun ayrıntılarını ya da hapishanedeki olayları anlatması yasak olduğundan sorabileceği tek şey buydu zaten. Kurallar böyleydi, onlara harfiyen uymak gerekiyordu. Gardiyanlar Arapçayı ana dilleri gibi biliyorlardı. Carla, oğluyla konuşmalarının kaydedildiğini, söylenenlerin şifreli bir mesaj olabileceği kuşkusuyla sonradan tüm ayrıntıların hapishane yetkililerince gözden geçirildiğini biliyordu. Kurallara karşı gelmek, ziyaret izninin kaldırılması demekti. Konuşmaları iyice kısıtlanmış da olsa hem Carla hem de Joseph kurallara uyuyordu. Carla hayatını oğluyla birlikte olduğu bu dakikaların özlemiyle geçiriyordu. Yine de buluşma her zamanki gibi sarsıcı oluyordu. Oğlunu kollarının arasına alamamak, o çok sevdiği tenini koklayamamak, Joseph'ı her gördüğünde yüreğini parçalıyordu. Yine her zamanki gibi üzüntüsünü saklamaya, ona her zaman anlattığı günlük, basit şeyleri anlatmaya zorladı kendini. Bürodaki işini, babasının mezarına gidip her ikisi adına çiçek koyduğunu, villanın bahçesinin bakım gerektirdiğini, arabasının çıkardığı ve Joseph'ın kolaylıkla halledebileceği önemsiz sorunları. Önemli konular, oğluna anlatmak için yanıp tutuştuğu mahrem şeyler söylenmeden kalıyordu. Onun çocuk yüzüne baktığı zaman bebekliğini, emzirdiği günleri ya da ilk sarsak adımlarını gördüğünü, ilk çıkan dişini hatırladığını ya da özgürlüğüne kavuşup yanında olmasını dünyada her şeyden çok istediğini. Sevgili oğlunun kafesteki bir hayvan gibi kilit altında tutulmasına artık dayanamadığını. Joseph'ın gururu ya da hapishane kuralları yüzünden söyleyemedikleri yüreğini dağılıyor, umutsuzluğun eşiğine getiriyordu. Yemek yiyor musun Joseph? İyi uyuyor musun?
Evet anne.
Yaraların nasıl? Acı çekiyor musun?
Hayır, iyiyim anne. Acım yok.
Yalan, diye düşündü Carla. Joseph'ın vücuduna saplanan kurşunlar sağ kolunu yaralamış, sağ kaval kemiğini ve dizini parçalamıştı. Kolu iyileşmiş, geriye sadece yaranın izi kalmıştı. Ama İsrailli cerrahların yaptığı 3 ameliyata rağmen koltuk değnekleri olmadan yürüyemiyordu. Yine de hiç olmazsa hayattaydı.
Bir ihtiyacın var mı? Elbise filan? Yiyecek?
Hayır, yok. Carla oğlunun sesindeki inatçı meydan okumayı duyuyordu. Hapishane baş kaldırı huyunu törpüleyememişti. Böylesi sorulara verdiği cevaplar hep aynıydı. Joseph, düşmanın yanında bir şeye ihtiyacı olduğunu asla kabullenmeyecekti. Gardiyanlardan biri koluna dokundu.
Bir dakika daha, lütfen,
diye yalvardı Carla.
Üzgünüm, vakit doldu bayan, kural böyle.
İsrailli kaba biri bir hayvan değildi. Hatta Carla gözünde acımaya benzer bir şey bile gördü. Oysa görevini yapmaya kararlıydı. Carla bir an adamdan nefret edebileceğini düşündü. Avuçlarını cama dayadı. Joseph da öyle. Gardiyan koluna yapıştı.
Lütfen bayan.
Genç kadın ayağa kalktı. İskemlesini arkaya itti. Ellerinin izi camın üzerinde Joseph'ınkilerinin aksi gibi duruyordu. Eliyle oğluna bir öpücük gönderdi. Çocuk elini salladı.
Allah'a ısmarladık anne.
Birkaç saniye sonra zincirleri şakırdayarak odadan çıkarıldı. Gardiyanlar Carla'ya eşlik etti. Sura dönüş yolunda Carla'nın beyninde fırtınalar kopuyordu. Hapishane ziyaretlerinden sonra kendini kırılgan, içi boşalmış hissediyor, umutsuzluğa kapılmamakta zorlanıyordu. Joseph'ın daha uzun yıllar hapiste kalacağı düşüncesi, istediği zaman oğlunu görememenin getirdiği umutsuzluk yüreğini yaralıyordu. Gözünde onu küçücük hücresinde kıvrılmış yatarken canlandırmadığı, sağlığına, yalnızlığına ya da umutsuzluğuna üzülmediği, acı çekip çekmediğini düşünmediği bir günü, bir gecesi yoktu. Her anne gibi oğlunun günde 23 saat boyunca hücreye kapatılıp aklını oynatmasından korkuyordu. İsrail zindanlarındaki yalnızlığa daha fazla dayanamayıp intihar eden Arapları duymuştu. Joseph'ın bir gün hücresinde asılı bulunacağı korkusu uykularını kaçırıyordu. Lübnan sınırına doğru yaklaşırken aklı bu düşüncelerle doluydu. Hizbullah denetimindeki bölgede 3 kilometre kadar ilerledikten sonra her iki yanı tebeşir beyazı tepelerle çevrili bir dönemece vardı. Biraz ileride yolun kapatıldığını gördü. Ellerinde kaleşnikoflar tutan siyah maskeli adamları, yolu tıkayan tozlu dört çekerleri fark etti. Adamların Hizbullah militanı olduklarından emindi. Bölge onların denetimindeydi çünkü. Adamlardan biri eliyle durmasını işaret etti. Karla durdu, camını indirdi. "Arabadan in," dedi nöbetçi. "Neden? Ne oluyor?" "Dediğimi yap kardeş, tartışmak yok." Karla şaşkınlık içinde otomobilden indi. Arabadan iner inmez adamlardan biri Renault'a atladı, arabayı yolun kenarına çekti. "Ne yaptığınızı sanıyorsunuz?" diye itiraz etti Karla. "Sus." Nöbetçi silahını kaldırdı. "Söylenenleri yap. Bu tarafa gel." Silahlı bir arkadaşıyla birlikte Karla'yı yolun karşı tarafındaki tepeye götürdüler. Tepede bir açıklığa vardılar. Sedir ağaçlarının gölgesinde, kayanın üzerinde bir adam oturuyordu. Sedef saplı, ölüme benzeyen sustalısıyla portakal soyuyordu. Kalın, acımasız dudakları, ölüm dolu koyu gözleriyle iri yapılı 30 yaşlarında bir adam. Gözlerindeki kötülük ışığı her türlü acımasızlığı kolayca yapabileceğini gösteriyordu. Keten elbisesi buruşmuştu. Karga burnu, kapkara saçları ve sakalı, zeytin rengi teniyle Arap olduğu belliydi. Karşısındaki kayayı gösterdi. "Otur." "Sen kimsin? Beni neden durdurdunuz?" "Otur." Sakallı adamın sesi sertti. Karla kayaya oturdu. Nöbetçiler tepeden inip gözden kayboldu. Adam portakal soymayı bırakıp genç kadının yüzünü incelemeye koyuldu. "Beni tanımadın mı?"
"Hayır."
"Bir kez karşılaşmıştık, uzun zaman önce. Adım Muhammed Raşit. Şimdi hatırladın mı?" Karla adını duyar duymaz hatırlamıştı. Yıllar önce Beyrut'ta anlık bir karşılaşma. Bir zamanlar FKÖ'nün Libya'daki eğitim kamplarının yönetimine yardım eden, vahşetiyle ünlü Mısırlı bir Müslüman terörist. "Evet, hatırladım." "Pek değişmemişsin. Geçen yıllar sana iyi davranmış." "Ne istiyorsun?" Mısırlı soruyu duymazdan geldi. Portakalın sulu bölümünü emdi, sular sakalından aşağı aktı. "İlgi çekici ve özel bir kadınsın Karla Şerif. Filistinli bir anne babanın çocuğu olarak Amerika'da doğdun. 12 yaşındayken Lübnan'a döndün. Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi'nden mezunsun. İngilizce, Fransızca ve Arapça konuşuyorsun.
Sana bir soru sordum."
"Daha bitirmedim. Yanlış hatırlamıyorsam 14 yaşındayken halkının kaderine baş kaldıran FKÖ saflarına katılıp daha sonra Sovyetler tarafından eğitilmek üzere Patrice Lumumba Üniversitesi'ne gönderilen bir avuç seçkinin arasına katıldın. Okulun en iyi öğrencilerinden birisi olarak ünlendin. Önce silahlı eğitim, bomba yapımı ve bilgi toplama konularında. FKÖ'nün en parlak erkek gönüllülerini bile gölgede bıraktın. Çakal Carlos'un bile senden çok etkilenerek kendi hücresine katılmanı önerdiğini, senin de teklifi reddederek onu üzdüğünü biliyorum. Evet, sen çok ilgi çekici bir kadınsın."
"Bunların anlamı ne? Neden istemediğim halde burada tutuluyorum?"
Mısırlı portakaldan geriye kalanı fırlatıp attı, sakalını sildi. Düğmesine basarak kapattığı sustalıyı cebine soktu. "Bir zamanlar yüreğinde Arap davası ateşi yanıyordu. Anlaşılan sönmüş. Kuşkusuz bunu İsrailliler de biliyor. Oğlunu ziyaret etmene bunun için izin veriyorlar ya. Ne oldu sana Karla Şerif? Davadan yoruldun mu? Yoksa korkmaya mı başladın?
Karla birden adamın burada olma nedenini anlayarak Raşid'in yüzüne baktı.
Bu söylediklerinin Nikola ile ilgisi var, öyle değil mi?
Mısırlı başını salladı.
Benden ne istiyorsun?
Bize katılmanı.
Nikola'ya söyledim. Artık başka bir hayat yaşıyorum. Yıllardan beri mücadelenizin bir parçası olmayı düşünmedim. Cevabım hayır.
Hiçbirimiz savaşmak istemiyoruz. Buna mecbur olduğumuz için İslam adına yapıyoruz.
Sen de mecbursun.
Bir zamanlar bir yemin etmiştin.
Yıllar önceydi.
Mısırlının karanlık gözleri tehlikeli biçimde parıldadı.
Bunun Müslüman kardeşler için önemi yok. Kur'an'daki kelimeleri hatırlıyorsun değil mi? Eğer sözünden dönen olursa nerede bulursanız yakalayın ve öldürün.
Beni tehdit mi ediyorsun? Diye sordu Karla sakin bir sesle.
Yemininin ardındaki mantık basit. Bizimle olmayanlar bize karşı demektir. Bize karşı olanlarsa ölür. Üstelik planlarımız hakkında çok şey biliyorsun.
Beni öldürmek bir işe yaramaz.
Belki.
Mısırlı ayağa kalktı.
Ama düşünülecek bir şey daha var. Oğlun Joseph. Aşağıda karşılaştığın adamlardan bazılarının aynı hapishanede dostları ya da kardeşleri var.
Karla'nın yüzü birden soldu.
Ne demek istiyorsun? Bir kaza ayarlamak oldukça kolay olur. Oğlun hücresinde asılı ya da kaburgalarının arasında bir bıçakla bulunur.
Mısırlı omuz silkti. Kötü kötü sırıttı.
Yazık. Hapishanelerde böylesi talihsiz kazalara sıkça rastlanıyor.
Seni piç.
Karla Şerif'in gözleri nefret doluydu. Adamın yüzünü tırmalamaya çalıştı ama Raşid'in eli kalktı, Karla'nınkini tuttu. Ötekiyle de yüzüne bir tokat patlattı. Karla çevik bir hareketle adamdan kurtuldu, ağzına bir yumruk attı. Mısırlı sendeleyip düştü. Dudaklarından kan sızıyordu. Bir anda debelenip ayağa kalktı. Elini cebine götürdü. Sustalısını çıkarıp düğmesine bastı.
Çok aptalca bir hareketti bu. İstersen gerçekten ne kadar iyi olduğunu bir görelim Karla Şerif.
Mısırlı kollarını yana açtı, kudurmuş bir boğa gibi saldırdı. Oysa Karla gerilemedi. Yana çekildi, yukarıdan aşağı sert bir hareketle adamın elindeki bıçağı düşürdü. İkinci bir darbe Raşid'in ensesinde patladı. Yere bu kez daha sert yuvarlandı. Karla yaklaşıp sustalıyı aldı. Ayağıyla adamın ensesine basarak bıçağı yüzüne yaklaştırdı.
Soruna cevap aldın mı?
Birden soluk soluğa tepeye tırmanan, silahlarını doğrultmuş adamlar göründü. Mısırlı elini kaldırdı.
Durun, ona zarar gelmesini istemiyorum.
Adamlar silahlarını indirdi. Karla geriledi, sustalıyı fırlattı. Bıçak adamın yanında yere saplandı. Mısırlı ayağa kalktı, elbisesinin üzerindeki tozları silkeledi.
Bizi yalnız bırakın, dedi adamlarına. Aşağıda bekleyin.
Adamlar gitti. Mısırlı mendilini çıkardı, dudağına tuttu. Acılı bir tebessümle gülümsedi.
Hala iyisin Filistinli. Becerikli kadınları severim. Başka koşullarda senin gibi biri beni tahrik bile eder.
Mendilindeki kana baktı, çakmak çakmak gözlerini genç kadına dikti.
En azından eğitimin boşa gitmemiş.
Oğluma zarar verirsen yemin ederim seni öldürürüm. Mısırlı, dişlerinin yerinde olup olmadığını anlamak için çenesini yokladı, mendilini cebine soktu.
Eğer gerekirse bil ki yapmam gerekeni yaparım.
Karla tehditkar bir tavırla ilerledi.
Aptallık etme, dedi Mısırlı.
Eğer oğlunun hayatına değer veriyorsan benim dediğimi yaparsın. Yarın Gorev geldiğinde ihtiyacın olanları bir bavula tık ve onunla git.
Sahte belgelerin, ihtiyacın olan her şey hazırlandı.
Karla'nın yüzü öfke doluydu.
Bunun arkasında kim var? Gerçekten kimin için çalışıyorsun Muhammed Raşit?
Zamanı geldiğinde öğrenirsin. Şimdilik bu operasyonu 3 kişi gerçekleştireceğimizi bilmen yeter. Sen, ben ve Gorev. Bir de önümüzde zorlu bir yol olduğunu, çok çalışmak gerektiğini unutma. Önce senden ne beklendiğini öğrenebilmen için 2 haftalık bir eğitim. Dostun Gorev, benzersiz bir 1. sınıf terörist. Onun hizmetlerinden yararlanacağımız için şanslıyız. Ya sonra? Gorev'le benim Moskova'da halletmemiz gereken bir iş var. Sonra seninle Amerika'ya gidip saha çalışması yapacağız. Gorev bize daha sonra işin gerçekleşme aşamasında katılacak. Mısırlı sırıttı. Onur duymalısın Karla Şerif. Şimdiye kadar kalkışılmış en tehlikeli, dünyanın gördüğü en iddialı terörist saldırının parçası olacaksın. Üstelik bu saldırı doğduğun ülkede, Amerika toprağında gerçekleştirilecek. Şaka gibi. Sana da öyle gelmiyor mu? Karla sessiz kaldı. Mısırlı'ya bakarken içindeki düşmanca duyguları kontrol etmeye çalıştı. Adam sustalısını almak için eğildi, bıçağı geri çekti, çakıyı cebine attı. Bir şey daha var. Konuşmamızdan Gorev'e bahsetmeyeceksin bile. Bu kararı tek başına aldığını düşünürse çok daha iyi olur. Karla Şerif'in yüzündeki ifade öfkeli bir iğrenmeden başka bir şey değildi. Başka bir şey var mı? Artık gidebilirsin. 10. ayrımın sonu. Sayfa 126. Devamı 11. ayrımda.